Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 9. Ayrım. Kıyafetleri mükemmel bir şekilde yapılmış, altın boncuklarla süslü. Arkasında pırıl pırıl parlayan, dört beyaz atın çektiği beyaz bir at arabası duruyor. Ve ellerinde iki gül. Ona şiirin bir sonraki satırı ile cevap veriyor. Babası onun okumaya bu kadar çok zorladığı için minnettar. Şiir bilmek için çok gençsin diyor. Vera onun etkilendiğini görebiliyor. Kimsin sen? Doğruluyor, dik oturuyor, yeni çıkmış göğüslerini fark edeceğini umuyor. Veronica. Ve o kadar da genç değilim. Gerçekten mi? Babanın benimle yürüyüşe çıkmana izin vermeyeceğine bahse girerim. Dışarı çıkmak için hiç kimsenin iznine ihtiyacım yok majesteleri, diye yalan söylüyor yanaklarının kızardığını hissederek. Prens kahkaha atıyor ve sesi kulağa müzik gibi geliyor. Pekala öyleyse Veronica, seni bu gece göreceğim saat 11'de. Seni nerede bulacağım? Saat 11'de. O saatte yatakta olması gerekiyor. Ama bunu söyleyemez. Belki bir hastalık uydurabilir, yerine battaniyeleri yatağına koyabilir ve pencereden dışarı çıkabilir ve prense yaraşır bir elbise bulması için bir tür sihre ihtiyacı olacak. Elbette prens eskimiş, keten bir elbise giymiş köylü bir kızla yürüyüşe gitmek istemez. Belki gizlice Aleke bataklığına gidebilir, burada cadılar bir parmak karşılığında aşk satıyorlar. O anda bakışları prensi fark etmiş olan ve bu tarafa doğru gelen kız kardeşine kayıyor. Sihirli köprüde, diyor. Sanırım beni orada tek başıma bırakmayacaksın. Olga daha yakına geliyor, onun ismini haykırıyor. Hayır, gerçekten, bırakmayacağım. Olga'ya bakıyor, onun yaklaştığını görünce yüzünü buruşturuyor. Bırakmayacağım. Git Prens Alexander, seninle orada görüşürüz. Bana Sasha de, diyor. Ve böyle birdenbire bu gülümseyen, hiç de ona uygun olmayan genç adama aşık oluyor. Ondan daha yüksek bir seviyede ve bu kendi ailesi içinde tehlike. Solgun, ince ellerine bakıyor, sert taşlar üzerinde çamaşır yıkadığı için elinde oluşan nasırları görüyor ve merak ediyor. Aşk için hangi parmağını kaybedecek ve prensin karşılık vermesi için kaç parmak daha gerekecek? Ama bunlar cevabı olmayan önemsiz sorular. En azından Vera için öyle, çünkü aşk çoktan başladı. O ve yakışıklı prens gizlice kaçıyor, birbirlerine aşık oluyor, evleniyor ve sonsuza dek mutlu yaşıyorlar. Annesi ayağa kalktı. Son. Anya, dedi babası sertçe. Anlaşmıştık. Bu kadar yeter. Annesi torunlarına hafifçe gülümsedi ve sonra odadan çıkıp gitti. Doğrusu Meredith rahatlamıştı. İyi niyetine karşın masal onu yine içine çekmişti. Hadi gidelim kızlar, büyük babanızın dinlenmeye ihtiyacı var. Kaçma, dedi babası ona. Kaçmak mı? Saat neredeyse 10 baba. Kızlar bütün gün yolculuk yaptılar. Çok yorgunlar. Sabah erkenden geliriz. Yatağının yanına gitti, fırça gibi sakallı yanağını öpmek için eğildi. Biraz uyu, tamam mı? Babası onun yüzüne dokundu. Ona bakarken sıcak avucunu yüzünde dolaştırmaya devam etti. Dinledin mi? Tabii, onu dinlemelisin. O senin anne. Ona masallara vakit olmadığını ve çok ender konuşan bir kadını dinlemenin kolay olmadığını söylemek istedi. Ama bunun yerine gülümsedi. Tamam baba, seni seviyorum. Elini yavaşça geri çekti. Ben de seni, Mary Doodle. Masallar daima Nina'nın en iyi çocukluk anıları arasındaydı. Ve yıllardır bir masal duymamış olmasına rağmen Nina masalları iyi hatırlıyordu. Ama babası neden masallardan bahsetmişti şimdi? Kuşkusuz kötü sonlanacağını biliyordu. Meredith ve annesi odayı daha hızlı terk edemezlerdi. Nina gidip babasının yanına durdu. Şimdi ikisi yalnızdı. Arkasında ateş çıtırdadı ve bir kütük düşüp parçalanarak küçük, portakalımsı, siyah parçalara bölündü. Sesinizi çok seviyorum, dedi. Ve Nina birdenbire anladı. Babası annesini gerçekten konuşturacak tek yöntemi kullanmıştı. Bir arada olmamızı istedin. Babası içini çekti. Bu ses kağıt kadar inceydi ve sonra yüzü sanki daha da solgunlaşmıştı. Bir adam şimdi ne düşünür biliyor musun? Ne? Eline uzandı ve elini tuttu. Ne? Hataları. Bunlardan çok fazla yapmadın. Siz kızlarla konuşmaya çalıştı. O iğrenç oyuna kadar. Onun saklanmasına izin vermemem gerekirdi. O çok kırgın ve ben onu çok seviyorum. Nina öne eğildi ve alnını öptü. Önemli değil baba, endişelenme. Elini tuttu ve yaşlı kahverengi gözlerle ona baktı. Önemli, dedi. Ağzı titriyordu. Sesi o kadar zayıf çıkıyordu ki Nina neredeyse onu hiç duymuyordu. Daha yakına eğilmesi gerekti. Sana ihtiyacı var. Ve senin de ona. Bana söz ver. Sana ne söz vereyim? Beni öldükten sonra onu tanı. Nasıl? İkisi de annesiyle yakınlaşmanın hiç yolu olmadığını biliyordu. Denedim. Benimle konuşmayacak, bunu biliyorsun. Annene köylü kız ve prensin hikayesini anlattır. Bunu söylerken tekrar gözlerini kapadı, soluk alışı hırıltılıydı. Bu sefer hepsini. Ne düşündüğünü biliyorum baba. Onun hikayeleri bizi bir araya getirdi. Hatta bir süre için düşünmüştüm ki, ama yanılmışım, konuşmayacak. Sadece dene, tamam mı? Hikayenin hepsini hiç dinlemedin. Ama bana söz ver. Tıraş edilmemiş bir sakalın diken gibi batan beyaz kıllarını hissederek babasının yanağına dokundu. Uyumak üzere olduğunu görebiliyordu. Bu öğleden sonra ve belki bu konuşma onu çok fazla yormuştu ve yine yastıkların içinde kayboluyordu. Her zaman kızlarının ve karısının birbirlerini sevmelerini istemişti. Bunu o kadar çok istemişti ki güzel bir masal saatinin bunu gerçekleştireceğine inanmaya çalışıyordu. Doğal olarak en uzun masalı seçmişti. Peki baba, seni seviyorum, diye fısıldadı, sesi boğuklaştı. Sadece bu kelimelerin tanıdıklığı onlara anlaşılır kırılıyordu. Ben de seni. Eğilerek tekrar alnını öptü ve yatak örtülerini babasının çenesine kadar çekti. Yatağın yanında duran lambayı kapatarak kamerasını boynuna astı ve onu yalnız bıraktı. Derin, yatıştırıcı bir nefes alarak aşağıya indi. Mutfakta annesini tezgahta durmuş, pancar ve beyaz soğanları doğrarken buldu. Ocakta koca bir tencere pancar çorbası kaynıyordu tabii. Zor zamanlarda Meredith evin günlük işlerini yapar, Nina fotoğraf çeker ve annesi yemek pişirirdi. Whitson kadınlarının asla yapmadığı tek şey konuşmaktı. "Selam," dedi Nina kapının girişine yaslanarak. Annesi yavaşça ona doğru döndü, beyaz saçları sivri yüzünden geriye çekilmiş ve ensesinde bir balerin topuzu yapılmıştı. Cildinin solgunluğu karşısında kutup mavisi gözleri onun yaşında bir kadın için inanılmaz derecede keskin görünüyordu. Ve yine de Nina'nın daha önce fark ettiğini hatırlamadığı kırılgan bir görünüşü vardı. Ve bu yeni kırılganlık onu cesur kılıyordu. Senin hikayelerini her zaman çok sevdim, dedi. Annesi önlüğünü ellerine sildi. Masallar çocuklar içindir. Babam onları çok seviyor. Bir keresinde bana her Noel arifesinde ona bir hikaye anlattığını söylemişti. Belki yarın bana bir tane anlatabilirsin. Köylü kız ve prensin geri kalanını duymayı çok isterim. O ölüyor, dedi annesi. Bana sorarsan masallar için biraz geç kaldık. Nina o zaman anladı. Ne kadar gayret gösterirse göstersin, sözünü tutamayacaktı. Annesini tanımanın gerçek hiçbir yolu yoktu, hiç olmamıştı. 5. Meredith örtüleri üzerinden attı ve yataktan çıktı. Banyonun kapısında duran sabahlığa uzandı. Dişlerini aynaya bakmadan fırçalamaya dikkat ediyordu. Yansıtıcı yüzeyler bugün ona pek dostça davranmayabilirdi. Odadan çıkar çıkmaz bir gürültü duydu. Köpekler aşağıda zıplıyor, havlıyorlardı ve bir yerlerde bir televizyon açıktı. Meredith gülümsedi. Aylardır ilk defa burası yine ev olmuştu. Aşağıda Jillian'ı mutfakta masayı kurarken buldu. Köpekler yanına yerleşmiş, kahvaltı artıklarını bekliyorlardı. "Babam seni uyandırmamamı söyledi," dedi Jillian. "Teşekkürler," dedi Meredith. "Kardeşin nerede?" "Hala yatakta." Jeff Meredith'e bir bardak kahve uzattı. "İyi misin?" diye sordu usulca. "Zor bir geceydi," dedi bardağın üzerinden ona bakarak. Masal bir sürü eski duyguyu uyandırmıştı ve bu babasının güçsüzlüğü konusunda onun endişeleriyle birleşince huzursuz bir gece geçirmesine neden olmuştu. "Seni de mi uyutmadım?" "Hayır." Eskiden nasıl birbirlerine sarılarak uyuduklarını hatırladı. Son zamanlarda birbirlerinden o kadar uzak yatıyorlardı ki birinin huzursuz gecesi diğerini etkilememişti. "Anne," dedi Jillian peçeteleri koyarken, "bu sabah yine büyük babamı ve babayı görmeye gidebilir miyiz?" Meredith, Jeff'in yanından geçerek tezgahın üzerinde duran yağlı ekmek yığınına uzandı. Küçük bir parça kopararak, "Ben şimdi gideceğim. Neden siz hepiniz kahvaltıdan sonra gelmiyorsunuz?" dedi. Jeff başını salladı. "Köpekleri yürüyüşe çıkartır, sonra hemen geliriz." Meredith başını salladı ve kahvesini yukarı götürdü. Sabahlığını ve pijamalarını çıkararak rahat bir kot pantolon ve çizgili, dik yakalı örgü bir kazak giydi. Son bir kez çabucak vedalaştıktan sonra aceleyle evden çıktı. Şaşılacak kadar sıcak bir gündü. Anne babasının evine gitmek için yokuş aşağı çeyrek mil yürürken nefesini görebiliyordu. Bütün gece rüyasında babasını görmüştü. Belki de gerçekten uyanıktı ve kafasının içinde dolaşanlar anılardı. Ya da belki ikisinin bir birleşimiydi. Gerçekten emin olduğu tek şey onun yanında oturması gerektiği, bilgileri saklayabilmek ve günün birinde başkalarına aktarabilmesi için kendi hayatından bazı hikayeler anlatmasına izin vermesi gerektiğiydi. Bunu yapmayı unutmuşlardı. Aile hikayelerini aktarmayı, fotoğrafları albümlere koymayı, bu tür şeyleri. Babasının Oklahoma'daki akrabaları ve büyük bunalımın onları nasıl mahvettiği hakkında çok az şey biliyordu. Babasının orduya katıldığını, annesiyle etkin görevdeyken tanıştığını biliyorlardı ama hepsi bu kadardı. Aile hikayelerinin çoğu Belyanoçi'nin kurulmasından itibaren başlıyordu. Ve Meredith birçok çocuk gibi babasının yaşamından daha çok kendi yaşamıyla ilgiliydi. Şimdi bu hatayı düzeltmesi gerekiyordu ve masaldan sonra koşarak dışarı çıktığı için özür dilemek istiyordu. Babasının duygularını incittiğini biliyordu ve bundan nefret ediyordu. Bu sabah ona bir öpücük verecek, onu ne kadar sevdiğini ve üzgün olduğunu söyleyecekti. Eğer bu onun için önemliyse annesinin anlatacağı her kahrolası aptal hikayeyi dinleyecekti. Ön kapıyı bir kere çaldı ve içeri girdi. "Anne!" diye seslendi kapıyı arkasından kapatarak. Kahvenin yapılmadığını hemen anlamıştı. "Çok güzel Nina," diye mırıldandı. Kahveyi makineye koydu ve yukarı çıktı. Anne babasının yatak odasının kapalı kapısını çaldı. "Hey millet, ben buradayım. İçeride misiniz?" Cevap veren olmadı. Bu yüzden kapıyı açtı ve anne babasını yatakta birbirine sarılmış bir halde buldu. "Günaydın. Aşağıda kahveyi hazırladım ve semaveri çalıştırdım." Pencerelere gitti ve kalın perdeleri açıverdi. Doktor babamın yemek yemeye çalışması gerektiğini söyledi. "Yumurta ve tost kulağa nasıl geliyor?" Güneş ışığı kocaman kavisli çıkma pencerelerden girerek bal rengi meşe döşemelere ve odaya hakim olan süslü Doğu Avrupa stili yatağın üzerindeki süslere vuruyordu. Evin çoğu yerinde olduğu gibi çok az renk serpiştirilmişti. Sadece beyaz yatak takımları ve koyu ahşap. Köşedeki sandalye ve divan bile kar gibi bembeyaz şam kumaşıyla kaplanmıştı. Dekorasyonu annesi yapmıştı ve renkleri görmediğinden onları kullanmama eğilimindeydi. Duvarlarda asılı olan tek sanat eseri Nina'nın siyah ceviz çerçeveyle çevrili, hepsi siyah beyaz olan ünlü fotoğraflarıydı. Onlara doğru dönerek yine anne babasına baktı. Birlikte kıvrılmış yatıyorlardı. Babası sol tarafına dönmüştü, yüzü şifonyere dönüktü ve annesi onun sırtına sokulmuş, kollarını beline dolamıştı. Ona fısıldıyordu. Annesinin Rusça konuştuğunu fark etmek bir saniyesini almıştı. "Anne," dedi kaşlarını çatarak. Bütün Rusluğuna rağmen annesinin evde Rusça konuştuğunu hiç duymamıştı. "Onu ısıtmaya çalışıyorum, çok üşümüş." Annesi ellerini kuvvetli bir şekilde babasının kollarına, yanlarına sürttü. Pus gibi. Meredith kımıldayamadı. Daha önce acıyı bildiğini düşünüyordu ama bilmiyordu bu ana kadar. Babası yatakta çok sessiz yatıyordu. Saçları karmakarışıktı, ağzı sarkık, gözleri kapalıydı. Sanki sadece geç saate kadar uyuyakaldığı bir günmüş gibi huzurlu görünüyordu. Ama solgun mavi bir çizgi dudaklarını çevrelemişti. Zar zor gülüyordu. Ama annesi babasının yüzüne o kadar sık bakan kadın, sevdiği adamın artık orada olmadığını görmüştü. Teni berbat, gri bir renkteydi. Bir daha asla ona doğru uzanmayacak, ona kocaman sarılıp "Seni seviyorum Mary Doodle" diye fısıldayamayacaktı. Dizleri çözüldü, sadece iradesinin gücüyle ayakta duruyordu. Yatağa gitti, onun solgun solgun yanağına dokundu. Buz gibiydi. Annesi bir ağlama sesi çıkartarak kocasının omzunu ve kollarını daha kuvvetli ovuşturdu. "Sana biraz ekmek ayırdım, uyan." Meredith daha önce annesinin hiç bu kadar ümitsiz konuştuğunu duymamıştı. Aslında hiç kimseyi böyle konuşurken duymamıştı. Ama anlıyordu. Bu, ayağının altındaki zemin kaydığında ve sen düşmeye başladığında çıkarttığı bir sesti. Ona onu sevdiğini söylemiş miydi? Düşünmek istediği en son şey babasına ne söylemiş olması gerektiğiydi ama işte oradaydı. Dün gecenin belirsiz bir hatırası yanında duruyor, zehir akıtıyordu. Yaşların gözlerini yaktığını hissetti ama şimdi pes edemezdi. Pes etseydi kendini kaybederdi. Son derece şiddetli bir şekilde ümitsizce bunun farkında olmasını istedi. Sadece bir defalığına annesinin kollarına aldığı çocuk olmayı istedi. Ama bu olmayacaktı. Telefona gitti ve 911'i aradı. "Babam öldü," dedi usulca telefonun ayizesine. Bütün bilgileri verdikten sonra tekrar yatağa döndü ve annesinin omzuna dokundu. "O öldü anne." Annesi çıldırmış gibi bakan gözlerle ona döndü. "O buz gibi," dedi annesi ağlamaklı ve korkmuş bir sesle. "Neredeyse çocuk gibi. Ölünce her zaman buz gibi olurlar." "Anne!" Annesi geri çekildi, idrak edemez bir halde kocasına bakıyordu. "Kızağa ihtiyacımız olacak." Meredith annesinin ayağa kalkmasına ve en az 30 yıldır en sevdiği giysi olan boncuklu siyah pazen sabahlığı giymesine yardım etti. "Sana biraz çay yapacağım anne. Babamı götürürlerken biz de çay içebiliriz. Onu götürecek birini mi buldun? Bize ne kadara mal olacak?" "Bunun için endişelenme anne. Hadi aşağıya gidelim." Annesinin kolundan tuttu, kendini ilk defa annesinden daha güçlü hissediyordu. "Baban benim evim," dedi annesi başını sallayarak. "Onsuz nasıl yaşayacağım?" "Hepimiz hala burada olacağız anne," dedi Meredith kendi gözyaşlarını silerek. Bu, göğsündeki acıyı dindirmeye yaramamış, boş bir teselliydi. Annesi haklıydı. Babası evdi, onların tam kalbiydi. Onsuz hayatta nasıl ayakta kalacaklardı? 9. ayrımın sonu. Sayfa no 94. Devamı 10. ayrımda.